kanunun kim üstünde olabilir? Hiç kimse, hiç kimse.
Ateşle oynuyor bazıları.
Bu yönetimle gitmez. Bu yönetimle gitmediğini zaten toplum da biliyor.
Oyuna sahip çıkmak için sokağa çıkmış insanlara da yok efendim darbe girişimidir, yok efendim hedef gösteriyorlar. Ya gecenin bir vakti gencecik çocuklar sokakta demokratik hak kullanıyor.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30-19 saatlerinde LSFM'de.
Kanun söz demek.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle başlıyor.
İyi akşamlar. 20 Temmuz 2017 günlerden Perşembe. RS FM'desiniz. Ben Yavuz Ohan. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle programında tam bir yıl önce bugün olağanüstü hal ilan edilmişti. İlan edilirken bunu Numan Kurtulmuş duyurmuştu. O dönem hükümet sözcüsü olarak 3 aylığına ilan edildiğini o halin, ama 3 ay dolmadan önce eğer amaç hasıl olursa o halin kaldırılacağını söylemişti. Şimdi Numan Kurtulmuş hükümet sözcüsü değil artık, Kültür Bakanı oldu. Dün yapılan değişiklikle birlikte OHAL o 3 ayı tamamladı. Üzerine 3 ay daha, 1 sene vardı. Önümüzdeki 3 ayda da Türkiye OHAL'le yönetilecek. OHAL'in getirdiği bir takım olağanüstü şartlar da var elbette. İşte özellikle yargıda, adalette bu olağanüstü şartlar tartışılıyor, konuşuluyor. Bugüne kadar Türkiye'de ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü konusunda birçok iddianameye ilişkin eleştiriler gündeme getirilmişti. Özellikle Cumhuriyet Gazetesi'ne, Cumhuriyet Gazetesi'nde yazan, çizen ve aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi'ni yönetenlere yönelik iddianame. O iddianamede haberden başka bir delil yok eleştirisi getirilmişti. Cumhuriyet Gazetesi'nin çalışanları 24 Temmuz'da hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyorlar. Aylardır cezaevindeler ve ilk kez hakim karşısında kendilerini savunacaklar. İçeride tartışma büyüktü. Dışarıda da küçük küçük eleştiriler vardı, ama şimdi başka bir durum söz konusu. O da Büyükada'da insan hakları aktivistlerine yönelik operasyon. Operasyon sonrasında 10 insan hakları aktivistinden 6'sının tutuklanması, 4'ünün adli kontrolle serbest bırakılması üzerine. Dünya başkentlerinden sert açıklamalar geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden derhal serbest bırakılsın talebi dile getirildi Dışişleri Bakanlığı tarafından. Ama en sert değerlendirme Almanya'dan geldi. Almanya'da Dışişleri Bakanı seyahatini, tatilini yarıda kesti, başkente döndü, toplantılar yaptı ve bugün ard arda açıklamaları ajanslara düştü. O açıklamalara bakılırsa Türkiye-Almanya ilişkileri zaten gerilimliydi, zaten sıkıntılıydı, ama son insan hakları aktivistlerine yönelik bu operasyonun ardından, ki orada bir Alman vatandaşı da tutuklandı ve cezaevine gönderildi, biraz daha sıkıntılı olacak, daha zor bir dönemeç aşılmış gibi görünüyor. Çünkü Almanya diyor ki Türkiye'de yatırım yapacak olanlara yatırım yapın tavsiyesinde bulunamayız. Çünkü hukuki olarak bir güvenlik sorunu yaşanıyor Türkiye'de. Alman Dışişleri Bakanı bunu doğrudan söyledi. Ayrıca Türkiye'ye bir seyahat uyarısında bulunma ihtimallerinden bahsetti. Alman vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları yatırımlarla ilgili kullandırılacak kredilerde yeni bir pozisyon alabileceklerini söyledi. Bu üstü kapalı da olsa bir yaptırımlar listesi gibiydi. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bu tip bir gerilim daha önce bu seviyede yaşanmamıştı. Şimdi ne yaşanıyor, nasıl yaşanıyor, nereye varacak? Bütün bunları programımız içinde detaylarıyla konuşacağız. Almanya'da bu mesele nasıl algılandı? Bir kere bir numaralı konumuz bu olacak. Almanya'dan canlı yayında bu konuyla ilgili gelişmeleri alacağız. Türkiye'de Türkiye-Almanya ilişkilerini çok yakından takip eden, Türk-Alman ilişkileri dendiğinde akla gelen isim Faruk Şen konuğumuz olacak. Bu ilişkilerin nereye doğru gideceğini ve Türkiye'ye, Almanya'ya getireceklerini, götüreceklerini aktaracak. Bir de işe diplomatik açıdan bakacağız. Daha önce Avrupa Birliği, uzmanlık alanı Avrupa Birliği olan emekli büyükelçi Oğuz Demiral konuğumuz olacak. Hem insan hakları konusunda çok deneyimli bir isim, insan hakları aktivistlerinin ülkelerdeki faaliyetleri ve o faaliyetlere yönelik tedbirler konusunda uluslararası anlaşmalarla ilgili uzmanlık seviyesinde bilgisi olan bir isim bize bu durumları anlatacak. Büyükada üzerinden Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini detaylı olarak masaya yatıracağız bu programda. Aslında Avrupa, Amerika ve buradan gelen tepkiler, Türkiye'de alınan kararlar bunlar üzerine yoğunlaşmışken kamuoyu İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik yeni bir takım eylemleri çok konuşuluyor ve alttan alta Türkiye'yi de son derece ciddi bir biçimde rahatsız ediyor. Ne oluyor Mescid-i Aksa'da? Bu soruların yanıtını alacağız. Olayı çok yakından izleyen, takip eden gazeteci Nevzat Çiçek konuğumuz olacak. Hem İsrail'in ne yapmak istediğini anlatacak, hem İslam ülkelerinin bu durumda niye böyle sessiz kaldıklarına ilişkin gözlemlerini bizle paylaşacak. Tabii Türkiye'nin uyguladığı politikaya da bakacağız. Mavi Marmara gemisinden sonra İsrail'le ilişkiler kesilmişti ve daha sonra görüşmeler yapıldı. Bir barış ilan edildi deyim yerindeyse. Mavi Marmara konusunda bir tazminat. İşte Hamas'la ilişkiler ve benzeri konularda bir zımmi anlaşma. Şimdi Mescid-i Aksa önemli bir sorun halinde. Türkiye'nin buradaki pozisyonu ne? Bunlara ilişkin değerlendirmeyi Nevzat Çiçek'le birlikte yapacağız. Suruç katliamının ikinci yıl dönümünde orada neler oluyor sorusunun yanıtını da bulmaya çalışacağız bu programda. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı, Tunceli İl Başkanı'nın Tunceli'de yaptığı konuşmayla gündeme gelmişti. Bir öğretmenin katledilmesi sonrasında CHP terörle mücadele konusunda bir adım öne çıkıyor. Öyle bir görüntü var. Tunceli Milletvekilinin genel kurulda yaptığı konuşma üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arayıp o milletvekilini tebrik ettiği bugün ajanslara düşen haberler arasındaydı. CHP bu meseleyi bir adım ileriye götürüyor ve daha önce adalet yürüyüşü vardı gündemde. Şimdi teröre lanet yürüyüşü yapacak. Hem de Tunceli'de bütün terör örgütlerine, elinde silah olan bütün gruplara karşı bu yürüyüşün gerçekleştirileceğini açıkladı CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök. Tunceli'deki o yürüyüş ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda aldığı kararları da program içinde sizlerle paylaşacağım. Enteresan, dikkat çekici, duyduğunuz zaman gülümsetecek bir takım haberler de var elbette. Mesela Burhan Kuzu'nun durumu kabine değişikliğiyle beraber kim bakan oldu, kim ne yapacak? Bu sorulardan çok Burhan Kuzu'nun durumu konuşuluyor, tartışılıyor. Dün burada kabine değişikliğini aktarırken size bu meselede en dikkat çekici husus Burhan Kuzu'nun yine bir bakanlık koltuğuna oturamamış olması demiştik. Daha sonra Ersoy Dede ile Twitter üzerinden bir mesajlaşması vardı Burhan Kuzu'nun ve adalet yok ki, bu dünyanın adaleti yok ki gibi bir cümle kullandı kırgınlığını ortaya koymak için. Bugün özellikle internet sitelerinde elinde adalet pankartıyla Burhan Kuzu fotoğrafını siz de görmüşsünüzdür. Bu mesele tartışmaların bir tarafı. Bir tarafında da yeni Çalışma Bakanlığı koltuğuna oturan isim var. Jülide Samveroğlu. Yeni bakanın daha önce yaptığı Twitter paylaşımları da tartışma konusu oldu. Buna ilişkin bir açıklaması var. O açıklamayı da aktaracağız. Teknik olarak böyle bir şeyin mümkün olup olmadığını da birlikte tartışacağız programımız içinde. Yani Türkiye'nin konuştuğu bütün o başlıklar, tartışmalar programda olacak. 1,5 saat boyunca bunları açıp bunlarla ilgili soru işaretlerini ortadan kaldırmaya çalışacağız. Frekanslarımızı verelim. İstanbul ve Bursa'da 106.4'teyiz. Kocaeli'nde 93.4. Bir de bunu izle.com adresine girdiğinizde de YouTube üzerinden yaptığımız yayına ulaşabileceğinizi hatırlatalım. YouTube'dan şu anda bizi izleyenler eğer bunu paylaşırlarsa bu izlenimlerini daha çok insana ulaşma imkanımız olacak. Twitter ve Facebook'tan da bize Yavuz Ohan adresinden ulaşabilirsiniz diyelim. Programımıza başlayalım.
Bir de bunu dinle.
Bak ben güvenlik uzmanı. Tam da onu anlatıyorum ben. Alman fıtırsı tutmur var.
Bu olayda özel ilginiz mi var sizin, onu merak ettim ben.
Doğru, özel ilgim var. Bir de ben Milli Güvenlik Akademisi mezunuyum.
Peki bu bilgileri nereden elde ettiniz?
Bir sürü örnek var, gazeteciler kaynaklarını söylüyor ama.
Siz gazeteci değilsiniz ki. Dün avukatlarıyla konuştuk. Toplantının yapılacağı yer aleniydi biçiminde bir açıklama yaptı.
İstihbaratlarım var, yoksa ben yani niye tutup konuşayım?
Diyorsunuz ki Amerika'nın CIA'yı ve İngiltere'nin MI6 ajanları kontrolü ve güdümünde yapıldı.
Ben biliyorum yani İngiliz subaylarından James Mathur'u var.
Bu toplantıda var mıydı onlar?
Yok, o bunda yok ama Bu James zaman zaman celbit yapıyor.
Kafa karışıyor ama şimdi öbürünü söylüyorsunuz, evet. Bu toplantıyı söylüyorsunuz, evet.
Alman Fıkır Stuttner'ın ne işi var Fletcher Çetin orada?
Neyin? Kimin? Neyin?
Alman Fıkır Stuttner var. O gözaltına alınanlardan birisi de bu. Bunlar orada Türkiye haritası masadayken suçüstü yakalı. Türkiye haritasının üzerinde çalışmalar yapıyorlar. Anlatabildim mi? İran'ın nükleer enerji konusunu görüşüyoruz diyorlar. Halbuki şöyle der, darbenin yönetimini görüşüyorlar.
Bir de bunu dinle.
En büyük tartışma konusu Büyükada. Şu sıralarda uluslararası siyaset de etkiliyor. Türkiye açısından baktığınızda Büyükada'da insan hakları aktivistleri bir toplantı halindeyken polis baskın gerçekleştirdi ve 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar önce Büyükada'daki karakola, sonra farklı karakollara dağıtıldılar. Ardından da Vatan Caddesi'ne götürüldüler ve terörle mücadele polisleri tarafından sorgulandılar. Sonra savcılığa çıkarıldılar. Savcılık hepsi için tutuklama talep etti. Suç ceza hekimliği 6'sını tutukladı. 4'ünü adli kontrolle serbest bıraktı. Tutuklananlardan birisi Alman vatandaşıydı. Birisi de İsveç vatandaşı. Birisinin çifte vatandaşlığı olduğu bilgisi de var. Aynı zamanda Amerikan vatandaşı olduğu. Ve bu tutuklamaların ardından hem içeride hem dışarıda tartışmaların alevlendiğini gördük. İnsan hakları aktivistlerinin çalışmaları ülkelerdeki, birçok ülkede yapıyorlar bu çalışmaları, çok hassas bir takım dengelere bağlı. Bunlarla ilgili yapılacak operasyonlar, sağlam delillerle bu operasyonların gerçekleşmesi önemli. Çünkü uluslararası anlamda çok ciddi bir kampanyanın parçası haline gelme ihtimali var bu operasyonların. Beklendiği gibi de oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir açıklama geldi. Derhal serbest bırakılsınlar dendi tutuklanan insan hakları aktivistleri. Almanya'daysa durum biraz daha değişikti. Türkiye-Almanya ilişkilerinin geriliminden de kaynaklanan bir hassasiyet söz konusuydu. Alman Dışişleri Bakanı tatilini yarıda kesip başkente döndü. Bir takım toplantılar yaptı ve bugün o toplantıların sonucunu aktardı. Sonuçları tek tek konuşacağız. İşin ekonomik boyutunun öne geçtiğini görüyoruz. Alman basınında Türkiye'ye yönelik eleştirilerin iyice yoğunlaştığını fark ediyoruz bugün itibariyle. Ve Merkel dahil olmak üzere bir hükümet kararı olarak Türkiye'ye yaklaşımda Almanya'nın bir farklı politikanın eşiğinde olduğu bilgisi var bizlerde. Şimdi tabii Almanya'dan bu tip açıklamalar yapılınca Türkiye'den de buna tepki gecikmedi. Bu tepkiyi de İbrahim Kalın verdi, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü. Şimdi kimse Türkiye'ye parmak sallamasın diyor İbrahim Kalın. Biz birçok dosya gönderdik Almanya'ya. Terörle ilişiği olan isimler var bunların içinde. FETÖ sanıkları iltica talebinde bulunuyorlar. Bunları gündeme getirdiğimizde yargı bağımsızlığından bahsediliyor. Ama Türkiye'deki yargının verdiği kararlara saygı gösterilmiyor. Biz bunları kabul edemeyiz dedi İbrahim Kalın. Devamında Almanya'daki bu gelişmeleri Almanya'da Eylül ayında yapılacak olan seçimlere bağladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinden iç politika tartışması yapıldığını ve iç politikada kendilerine oy getireceğine inandıkları bu tartışmayı Almanya'nın bilerek Almanya'daki siyasi partilerin açtıklarını söyledi. Gerçekten böyle mi? Almanya'daki durum ne? Hava ne? Atmosfer ne? Ve niye böyle sert tepkiler veriyor Almanya bu olaya? Bunları bir konuşalım istiyoruz. CHP Berlin temsilcisi Kenan Kolat telefon attığımızda. Hoş geldiniz Kenan Kolat.
Merhabalar, selamlar Türkiye'ye.
Şimdi aslında bu Türkiye ile Almanya ilişkileri biraz da Berlin'in o tansiyonu yükseltmeme gayretlerini de görüyorduk. Geçmişte İncirlik olayında olduğu gibi bir gerilim söz konusuydu. En son Hamburg'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk vatandaşlarıyla buluşması da engellendi. O gerilimin biraz daha yükseldiğini, Konya'daki NATO üstünde görevli Alman askerlerinin parlamenterler tarafından ziyaret edilmesinin engellenmesiyle o tansiyonun biraz daha yukarı çıktığını gördük. Ama şimdi bu insan hakları aktivistlerinin tutuklanmasıyla herhalde pozisyon değişikliğine doğru gidiyor. Biraz atmosferi anlatır mısınız bize, orada ne oluyor? Ne diyorlar Almanlar?
Evet, evet. Yani bildiğiniz gibi aslında daha da geriye de gidiyor bu olay. Almanya'nın Nazi olarak tanımlanması, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ifadeleri burada tabii çok şaşkınlıkla karşılandı. Şimdi biraz önce Türkiye Cumhurbaşkanı'nın sözcüsünün yaptığı açıklama da bunun iç politika malzemesi oldu. Bunlar kesinlikle söz konusu değil. Şu anda hükümetin bir açıklaması var burada. Dışişleri Bakanlığı'nın var. Ama Almanya'da bir Türkiye ile ilgili bir siyaset değişikliği olması çok açık ve net bir şekilde ortaya kondu. Almanya genellikle bu böylesi durumlarda daha yumuşak tavırlar sergiler. Fakat şimdi burada alınan tavır artık bir değişikliğin olacağını gösteriyor.
Yani Türkiye'ye gelecek
turistlere daha dikkatli olunması gerektiğinin söylenmesi aslında turizme bir anlamda balta vuracaktır. Türkiye'de yatırım yapan Alman şirketlerine verilen kredilerin gözden geçirilmesi bir başka soruna yol açacaktır. Aynı şekilde Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye başvuru sürecinde ödedikleri miktarları tekrardan geri alma veya onları kesme konusu gündeme gelecektir.
Şimdi,
yani Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkilerde daha sertlik olacağı görülüyor.
Kenan Bey, şimdi bunu aslında ismi konulmamış bir yaptırımlar listesi olarak mı okumak lazım? Alman Bakan bir liste açıklıyor. Diyor ki ticaret konusunda şu tip önlemler alınabilir. Turizm konusunda işte seyahatle ilgili uyarılar yapılabilir. Alman şirketlerine yatırım yapın diyemeyiz. Bunlar aslında bir yaptırım listesi gibi.
Tabii belki çok açık ve net şekilde şey yapmıyor. Tabii bunun bir adım daha ilerisi var. Ambargo meselesi var. O aşamaya henüz gelinmedi. Gelinmesin de zaten. Çünkü şunu söylemek gerekiyor. Bütün bu Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler ve orada oluşan hava buradaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya soydaşlarına da etki yapıyor. Bakın Almanya'da çifte vatandaşlık tartışmasının tekrar gündeme gelmesi, Türklere karşı önyargıların artması, iş bulmada, meslek eğitim yeri bulmada sıkıntıların şimdiden başlıyor olması, belirli iş yerlerinde tartışmaların artması, bütün bunlar aslında buradaki Türk vatandaşlarına da büyük bir olumsuzluk getirecek. Yani biz burada yaşayan insanların en önemli şeyi Türkiye ile Almanya arasındaki en ufak bir tartışmanın buraya çok yüksek bir şekilde insanlarımıza olumsuz yönde etkilediğini söylemek mümkün. Bu bakımdan Türkiye'deki politikacıların buradaki insanları çok düşündüklerini söylemek çok zor bu şeyden. Yani iki ülkenin arasında olan sorunlardan en çok etkilenen de buradaki insanlar oluyor. Tabii ki şu bir gerçek. Türkiye'de hukuk devletinden söz etmek şu anlamda pek mümkün değil. Almanya'da tabii şunu da eklemem gerekiyor yalnız. Almanya'nın Fethullah Gülen terör örgütü konusunda biraz ikircikli davranması da bizim de yanlış bulduğumuz bir siyasettir.
Evet.
Bu konuda Alman dostlarımızı da uyarıyoruz çok açık ve net bir şekilde. Başınıza bu bela da olur diyoruz yani bunu da. Hı hı. Bu konuları yani bir taraftan onu eleştirirken öteki taraftan diğerini de unutmamak gerektiğini de Alman dostlarımıza söylüyoruz.
Şimdi Türkiye diyor ki orada PKK'lılar var, biz dosya verdik, zaten iade etmiyorsun, yargının bağımsızlığından bahsediyorsun. İltica edenler var, Türkiye'de bir darbe girişimine katılmış bunlar, Türkiye'nin iç savaşa sürüklenmesi için plan yapmışlar, bunları ver diyoruz, bunlarla ilgili yargının bağımsızlığından ve yargı kararından bahsediyorsun. Türkiye'de evet. Böyle yargı kararları evet. Var, niye buna saygı duymuyorsun Alo. Diyor. Türkiye'deki yargı kararlarına Alo. Duyabiliyor musunuz beni? Arkadaşlar bir bakın isterseniz telefona. Türkiye'deki yargı kararlarına neden saygı duymadıklarını konusunda İbrahim Kalın'ın bir açıklaması var. Ama şimdi şöyle de bir durum var ortada. Türkiye'de Deniz Yücel cezaevine girdiğinde Almanya'nın bir tepkisi olduğu, ancak o tepki biraz sınırlıydı. İşte parlamenterlerin Türkiye'ye gelmesi gündeme geldi. Kabul edilmeyince biraz daha sınırlı tepki gösterildi. Şimdi bu insan hakları aktivisti Alman vatandaşının cezaevine girmesiyle bu kadar yüksek tonda bir tepki neden?
Bu tabii belli bir birikimin sonucunda ortaya çıkan bir konu. Yani bu konu bir olayla bağlantılı değil. Ama çok açık ki bu kişiyle ilgili Alman makamlarının demek ki elinde daha başka bilgiler var. O şekilde bunu farklı değerlendiriyor. Tabii bu bir birikim olduğundan yola çıkıyorum. Çünkü Almanya böyle bizdeki siyasette tartışıldığı gibi bağırarak çağırarak çok fazla böyle ortaya çıkarak değil, çok ince diplomasiyi hep denemiştir, denemektedir. Doğrusu aslında bu şekildedir. Ancak şunu söylemek gerekiyor. Burada gerçekten bir başbakanın, bir cumhurbaşkanı veya herhangi bir bakanın sürmekte olan bir davayla ilgili en ufak bir şey söylemesi istifasına yol açar. Yani İşte bu konuda karar alınacak, şu zamanda şu kararı alınacak, şu bunlar en kısa zaman cezalandırılmalı gibi sözler burada o bakanın veya ilgili kişinin istifasına yol açar. Şimdi o bakımdan bu konular çok farklı değerlendiriliyor.
Yani şimdi Türkiye'deki böyle bakınca
Türkiye tartışmasıyla buradaki tartışma düzlemleri çok farklı. Onun için tabii ki Türkiye elindeki raporları verecektir. Fethullah Gülen terör örgütü veya PKK ile ilgili raporları verecektir. Bu konuda ciddi de çalışmalar yapılıyor. Ben bu konuda örneğin federal parlamentoya verilmiş soru önergelerine bakıyorum. Gerçekten geride iadelerde oluyor, olmuyor da değil. Yani böyle bir saklanma, gizleme gibi bir şey olduğu doğru değil tabii. Önemli olan hukuksal çerçevede bunlara bir şey bulmak, hukuksal çerçeve oluşturulması gerekiyor. Yani buradaki yasalara göre yargılanıyorlar sonuçta. Bu yasalara uygun sonuçlar çıktığı zaman tabii ki yapılacaktır. Ama Almanya'da var olan örneğin Fethullah Gülen taraftarlarının açmış oldukları okullar var. Bunları kapatabilmek, buradaki yasalar gereği öyle kolay işler değil tabii. Yani Türkiye'de terör yaptılar diye buradaki okulları bağlantı kurmak çok kolay olmuyor. Hukuksal olarak söylüyorum. İnsanlar kurabilirler bu bağlantıyı ama bunun hukuksal altyapısı yok. Burada aslında Türkiye ile Almanya'nın çok daha yakın ilişki içinde ve ortak çalışması gerekir. Hukukçuların oturması gerekir. Yani bu taraftan yaklaşılsa olaylara belki daha farklı olur. Biz işte verdik, siz göndermiyorsunuz şeklindeki bağırış çağrışlardansa bir adalet bakanları otururlar, bir grup oluştururlar, nasıl çalışma yapılacaklarını konuşurlar. Belki o zaman bu konular hiç böyle kamuoyunun önünde tartışılmaz.
Şimdi Almanya'da bu iş Erdoğan karşıtlığı siyasi prim yapıyor değerlendirmesini İbrahim Kalın gündeme getirmişti. Ama alınan kararın bir siyasi parti kararından ziyade, ki Dışişleri Bakanı bunu özellikle altını çiziyor, Merkel'in de onayıyla bu açıklamayı yapıyorum diyerek kesinlikle bir hükümet kararı olduğunu söylememiz lazım. Ama siyasette de bir Türkiye fırtınasının estiğini görüyoruz. Gazetelerde de aynı şekilde Schulz'un açıklaması var mesela. Keyfi diye nitelendiriyor bu aktivistin tutuklanmasını. Gümrük Birliği'nin genişletilmesi görüşmeleri ve AB tarafından üyelik konusunda yapılan mali yardımların durdurulması gerektiğini söylüyor. Bekleme ve susma dönemi bitti diyor. Değil mi Schulz?
Alman hükümetinin vatandaşlarına... Ama Schulz tabii sonuçta bir parti başkanı. Evet. Şimdi hükümette olmayan bir zaman başbakan adayı ama şu anda hükümetin ne yaptığına bakmak gerekir. Schulz'un söylediği önemli tabii ki. Schulz Türkiye'yi de iyi tanıyan birisi. Ama Başbakan'dan Dışişleri Bakanı'nın birbirleriyle konuşarak Schulz'un da bilgisi dahilinde bu açıklanmış olan karar federal hükümetin bir kararıdır. Bence buradan yola çıkmak gerekir. Şimdi aslında ben tabii Avrupa, yani biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hep şunu da söylüyoruz. Türkiye ile Avrupa arasındaki, Avrupa Birliği arasındaki müzakerelerin durdurulmuş olması, özellikle 23 ve 24. fasıllar, ki bunlar hukuk devleti, hukukla ilgili alanlar, bunların durdurulmuş olması da Türkiye ile ilişkilerde tabii çok olumsuz sonuçlar da veriyor. Bunlar açılmış olsaydı bu Türkiye'deki hukuksal hukuksuzluklar, adaletsizliklerin de belki önüne geçilebilirdi. Yani Avrupa'nın da çifte standartları var. Bunun da eleştirilmesi gerekiyor. Yani burada bir taraf tutma, bir tarafı tutup öbür tarafa karşı olmak değil, çok aklı selim bir politikanın izlenmesi gerekirken maalesef Türkiye-Avrupa Birliği ve Türkiye-Almanya ilişkilerinde ilişkiler böyle bir garip bir noktaya geldi ve karşılıklı tepkilere yol açtı. Bu iyi değil.
Bu tabii Almanya'da sınırlı mı kalacak? Çünkü Alman Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada bir de Avrupalı ortaklarımızla da gelecek hafta bu meseleyi konuşacağız diyor. Bir Avrupa tavrı, pozisyon değişikliği de söz konusu olabilir gibi bir ihtimal doğuyor bu açıklamadan anladığım kadarıyla.
Kesinlikle öyle de olacak. Çünkü Almanya'nın Avrupa Birliği'ndeki etkisini yüksek olduğunu görüyoruz. Zaten Fransa'nın tutumu belli. Fransa Almanya ile anlaştıktan sonra bu konuda Avusturya'nın ve diğer ülkenin de tutumu şu anda maalesef Türkiye yanlısı bir tavır şu anda hiçbir devlette, hiçbir hükümette bulunmuyor. Fakat bir noktayı, ince bir noktayı belki söylemekte yarar var. Bu konuda gerek Bayan Merkel'in, yani Başbakanlığın sözcüsünün, gerekse Sigmar Gabriel'in yaptığı açıklamalarda Türkler ve Türkiye demiyor, hükümet diyor, Erdoğan diyor. Yani Türkiye'deki herkese bir karşıtmış gibi durmak da istemedikten çok ince bir çizgi bu. Bu bugüne kadar dikkatli yapılmıyordu. Yani bir Türkiye düşmanlığı şeklinde algılanmaması gerektiğini de vurguluyorlar. Türkiye'nin yarıdan fazlasının, en az yarısının da farklı düşündüğünde bilincindeler. Fakat örneğin o konuda da yapılabilecek, atılabilecek bir takım adımlar var. Sivil toplum diyalogları olabilir. Türkiye'deki işte muhalefet partileriyle, bizim veya diğerleriyle daha sıkı işbirlikleri olabilir. Örneğin bu konuda bir şey söylememiş olması da bence eksikliktir. Bunu da dikkate alınması gerekiyor. Çünkü Türkiye sadece bir kişiden ibaret değil. Haklı bir toplum, çoğulcu bir toplum Türkiye'de. Oradaki o çoğulcu yapının da Avrupa'da daha iyi anlaşılması gerekir. Biz örneğin uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi yurt dışında belki kendi adıyla örgütü değildi. Son yıllarda yaptığımız çalışmalarla burada farklı bir Türkiye'nin de olduğunu Alman kamuoyuna anlatarak Türkiye karşıtlığına karşı önemli bir çalışma yapıyoruz. Bu da aslında burada fark edildi ve biz bunu görüyoruz ve vatandaş Almanlardan da olumlu tepkiler alıyoruz. Yani Türkiye düşmanlığı, Türk düşmanlığına karşı panzehir yine Cumhuriyet Halk Partisi burada o görevi yapıyor. Burada yarın bir gün Adalet ve Kalkınma Partililere yapılacak haksızlıkların da yine önünde yine biz duracağız. Yine hukuk devletini burada savunarak Türkiye'de savunduğumuz gibi onların da hukuksal sorunlarında yine onların yanında yer alacağız. Biraz da buradaki insanlarımızın AK Parti seçmenlerinin veya sempatizanlarının bu taraftan da bakmalarında büyük yarar olduğunu düşünüyoruz.
Gazetelerde durum ne? Gazetelerde de çok sert yorumlar görüyorum ben. Türkiye karşıtı ve hükümet karşıtı.
Yani hükümet karşıtı demek daha doğru. Tabii şöyle bir şey var. Almanya'da Türklere, Türkiye'ye, İslam'a karşı bir durum var tabii. Bu yeni bir olay da değil. Bir İslamofobi var, bir ırkçılık var, Türkofobi var, Türkiye-fobi var. Bu var ama bütün hepsini aynı kaba atmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü önemli olan gerçekten biraz daha ayrıntılı bakmak gerekiyor. Kim ne söylüyor, nerede söylüyor, nasıl söylüyor. Tabii bunlar birbirine karışıyor. Örneğin buradaki ırkçı partiler tabii ki Türkiye düşmanlığı. Bunu kullanarak Türkiye, Türk ve İslam düşmanlığı yapıyorlar. Buna karşı da durmamız gerekiyor. Yani bizim Almanya'da yaşayanların, bizlerin konumu çok çok daha zor. Çünkü bir taraftan Türkiye hükümetinin yaptığı yanlışlıklara, adaletsizliklere karşı duruyoruz. Öte taraftan Türkiye, Türk ve İslam düşmanına karşı da içinde bu yaşadığımız toplumda bir çalışma yapıyoruz. Bunları da görmek gerekiyor. Bence tavır demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti temelinde koymak gerekiyor. Bunu koyduğumuz zaman o zaman o bizim şiarımız, ilkemiz oluyor. Buradan bakarsak buradaki yanlışlıkları da, ırkçılığı da, kurumsal, yapısal ırkçılığı da ki ben bunu Almanya Türk Toplumu Başkanı iken de sürekli dile getirmişimdir Almanya'da. Buna da tabii vurgu yapmamız gerekiyor. Ama o ya onu yaparken burada onlar var diye hukuksuzluk yapılan şeyleri de evet iyi yapıldı onu karşılamıyor. Bir yanlış bir yanlışı götürmüyor. Veya bir yanlışa bir başka yanlışla karşılık vermek gerekmiyor. Doğrular neyse onu savunmak gerektiğini düşünüyorum.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz Kenan Kolat katıldığınız için, değerlendirmeleriniz
için. Ben teşekkür ederim.
Cumhuriyet Halk Partisi Berlin temsilcisi Kenan Kolat'la konuştuk. Oradaki pozisyonu aslında Türkiye'nin biraz fırsat vermese Almanya'da bu çalışmalarla başka bir noktaya doğru gidebilirdik diyor işin özünde. Ve Türkiye'ye karşı değil de biraz Erdoğan'a karşı o ayrımı yaparak bir tepki ortaya koyduğunu söylüyor. Alman Bakan Gabriel'in bugün yaptığı açıklamalarda ne dedi? Aslında şunu söyledi. Ticari olarak Türkiye'ye yapılacak yatırımları desteklemekten vazgeçebiliriz dedi. Türkiye'ye bir seyahat uyarısı yapabiliriz, genişletebiliriz o seyahat uyarısını dedi, var olan seyahat uyarısını. Bunun dışında Türkiye'de yatırım yapacak olan şirketlere yönelik uyarıları söz konusuydu. Bu işleri Avrupa Birliği çerçevesinde biraz daha geniş bir cephede değerlendirebileceklerinin işaretini de verdi. Gümrük Birliği'ni askıya alabiliriz dedi. Avrupa'nın fonlarına ilişkin yeni bir takım kararlar alınması için de Avrupa'nın diğer ülkeleriyle temas halinde olacaklarının bilgisini verdi. Az önce söyledim, bir sanki ismi konulmamış yaptırımlar listesi açıklandı Almanya'dan. Bu tabii Ankara tarafından da çok sert tepki gördü. Az önce İbrahim Kalın'la ilgili değerlendirmeyi aktardım size. Bize uzaktan parmak sallamasınlar. Erdoğan karşıtlığı, AK Parti karşıtlığı oralarda iş yapıyor siyasi olarak. Bu iş yaptığı için de bu kolay yola sapıyorlar ve Türkiye'deki yargı bağımsızlığına önem vermiyorlar, göstermiyorlar, saygılı değiller ifadelerini kullandı. Bu insan hakları aktivistlerinin tutuklanmasının ardından gelen gerilimle ilgili olarak. Şimdi İbrahim Kalın bunu söyledi, Dışişleri Bakanlığı da az önce bir açıklama yaptı. Ve Bakan Gabriel, Türk yargısına müdahaleye izin vermeyeceğimiz için Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını sertleştirmek, Gümrük Birliği güncellemesine karşı çıkmak, yatırımları teşvik etmemek, AB'nin Türkiye'ye katılım fonlarını gözden geçirmek gibi tehditkar ifadeler kullanmaktadır diyor Dışişleri Bakanlığı. Gümrük Birliği sadece bizim değil, Avrupa'nın da lehine bir gelişme olduğu için Avrupa tarafından gündeme taşınmıştır hatırlatmasını yapıyor. Seyahat uyarısı için hedefi kasıtlı olarak saptırılmış bir düzenlemedir diyor. Hakkında suç isnat edilen ve bu yüzden yargı önüne çıkan şahıslarla ülkemize turistik olarak gelen Alman misafirlerimizin aynı kefede olmadığı aşikardır diyor. Ülkemiz yargının bağımsızlığından, terörle ve teröristle mücadelesinden kredi, fon, tahsisi, gümrük birliği gibi maddi konular için taviz vermeyecek ve hayati çıkarlarına yönelik tehditlerle mücadeleyi maddi çıkarlarla karıştırmayacak kadar ciddi bir devlet anlayışına sahiptir diyor. Bizi parayla korkutamazsınız diyor yani Dışişleri Bakanlığı. Türkiye kısa vadeli siyasi çıkarları stratejik konularla karıştıran bu devlet anlayışını hiçbir şekilde benimsememektedir. İç politika sayıklarıyla Türkiye ve Türk karşıtlığı üzerinden prim yapma çabalarının farklı platformlara taşınmasına da gereken tepki gösterilecektir diyor. Hala oradaki iç politika sayıklarıyla bu tepkinin gösterildiğine ilişkin bir inanç Ankara'da geçerli. Bunu anlıyoruz İbrahim Kalın'ın açıklamasının bir tekrarı niteliğinde. Ama yine hatırlatalım, Gabriel kendi partisinin başındaki isim olarak bu açıklamayı yapmış olsaydı belki böyle bir siyasi sayıkla yapılmış açıklama ya da seçimlere giderken bu hesap edilmiş denilebilirdi. Bu programından önce konuştuğum temsilcilerin de ortak görüşü, Merkel'le konuşarak bu açıklamaları yaptığının altını özellikle çizdi. Yani bu bir hükümet kararı. Almanya ile Türkiye ilişkileri aslında çok girift. Baktığınız zaman Türkiye'nin Almanya ile ticari ilişkileri birçok ülkeye göre son derece gelişmiş durumda. Şöyle bir takım rakamları aktarayım size, işin ciddiyetini anlamak, aktarmak açısından önemli. Türkiye ihracatının neredeyse yarısı, gelen yatırımların %60'ı Avrupa Birliği'nden geliyor. Yabancı şirketlerin 19.228'i Avrupa Birliği ülkelerine ait. Türkiye'de faaliyette olan, AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinin Türkiye'de faaliyet gösteren şirket sayılarının toplamı da 4.328. Merkez Bankası verilerine göre Avrupalı şirketlerin Türkiye'deki toplam yatırımı 2016'nın ilk 8 ayında 2 milyar 292 milyon dolar. Yurt dışından toplam doğrudan yatırımlarsa 3 milyar 399 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Yani Avrupa'nın toplam içindeki payı %67. Yine Merkez Bankası verilerine göre Avrupa'dan toplam yatırım girişi 7 milyar 878 milyar dolar. 2015'te toplam doğrudan yabancı yatırımlar 11 milyar 959 milyar milyon dolar. Baktığınız zaman Türkiye'nin hemen hemen bütün ticari tablosunda Avrupa Birliği'nin çok önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz ve Almanya'nın son insan hakları aktivistinin tutuklanmasıyla birlikte aldığı pozisyon Türkiye'yi ekonomik olarak bir yaptırımlar listesiyle koyuyor önüne aslında baktığınızda. Yani ekonomi ayağını harekete geçiriyor. Ekonomiyle ilgili elindeki kozu kullanıyor. Deyim yerindeyse kullanmaya çalışıyor. Türkiye'nin tepkisi ise bizi parayla korkutamazsınız biçiminde. Oğuz Demiralp var telefon attığımızda. Emekli Büyükelçi, insan hakları konusunda da uzman bir isim. Avrupa'yı da çok yakından tanıyan ve yıllarca zaten bu diplomasinin içinde bulunan bir isim. Hoş geldiniz. Onunla bu meseleyi konuşalım istedik. Oğuz Demiralp.
Hoş bulduk. Hoş bulduk.
Bir gerilim söz konusu. Zaten Almanya'yla ilişkiler son bir yıldır, 1,5 yıldır 16 Nisan öncesine gittiğinizde de çok iç açıcı değildi. Türkiye'den Almanya'ya yönelik son derece sert eleştiriler, işte Nazi benzetmesi, onun yarattığı kriz ve devamında Alman parlamenterlerin İncirli'ye gelememesi, İncirli'nin Almanlar tarafından askerlerini çekerek buna karşılık verilmesi, son Konya'da Alman askerlerinin, NATO üstündeki Alman askerlerinin ziyaretinin engellenmesi ve geldiğimiz noktada bir insan hakları aktivistinin, Alman kökenli bir insan hakları aktivistinin de 6 aktivistle birlikte cezaevine konulması. Şimdi başka bir pozisyon alıyor gibi görünüyor Almanya. Bugüne kadar diğerlerinde tansiyonu çok yüksek tutmamış olmasına rağmen. Ne dersiniz?
Şimdi bu tabii Türk-Alman ikili ilişkilerini aşan bir konu. Türk-Alman ikili ilişkileri tabii çok önemli. Almanya bizim en önemli, Avrupa'daki en önemli partnerimiz. Orada 3 milyon insan yaşıyor. İşte her gün Türk-Alman kamuoyunda Türkiye ile ilgili haberler var falan filan da esas çerçeve Türkiye'nin genel olarak Avrupa ile ilişkileri çerçevesi. Şimdi biz resmen Batı aleminin bir parçasıyız. İşte Batı aleminde de bir takım değerler var. Bu değerlerin başında da insan hakları geliyor. Demokrasi insan haklarının çerçevesidir. Sadece kendi başına demokrasi olmaz. Bizden hep demokrasiden bahsediyoruz da insan haklarından bahsetmiyoruz. Demokrasi insan haklarının vazgeçilmez çerçevesidir. insan hakları konusunda dikkatli olmak lazım. Yani Türkiye'deki durumu biliyoruz. Kendi kendimizi aldatmayalım. İnsan hakları konusunda Türkiye'nin imajı iyi değil. Dünyada iyi değil, Avrupa'da iyi değil. Bakıyorum televizyonlara, bir tek doğru dürüst haber görmüyorum Türkiye hakkında. Hep Türkiye hakkında bir insan hakları ihlalcisi imajı yaratılıyor. Türkiye işte gittikçe otoriter olan bir ülke olarak gösteriliyor. Bunlar da tabii iğneyi kendimize çuvaldızı başkasına batıralım deriz. Yani neden böyle diye bir düşünmemiz lazım. Aslında neden olduğunu da gayet iyi biliyoruz.
Şimdi tabii çok pardon,
durum iyi değil.
Bir
şeyi söyleyeceğim. Yani bu insan hakları konusunda tabii bir takım çok olumsuz gelişmeler oluyor. Batı'nın da, Batı ülkelerinin de bir tahammül sınırları var. Bir de işte siyasi ve iktisadi nedenlerle görmezlikten gelme eğilimlerinin de bir sınırları var. Bu son Almanya örneğinde o sınır zorlanıyor.
Şimdi Türkiye'nin insan hakları ile ilgili Avrupa'dan gelen eleştirilere bir, işte özellikle hükümete yakın medyada bunu görüyoruz, bir çekememezlik, Türkiye'yi cezalandırma, niye telaşlandınız ki gibi bir başlıkları da bugün itibariyle görüyoruz.
Yok efendim, yani bunlar ciddi değil. Şimdi bizim anayasamızın 90. maddesine göre Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve uluslararası anlaşmalar bizim anayasamızdan daha üstün. Yani eğer kendimizi çok haklı görüyorsak bu konularda, Birleşmiş Milletler'den ve Avrupa Konseyi'nden bir hukukçular heyeti davet edelim. Anlatalım davaları. Bakalım haklı mı, onlar bize ne diyecekler? Haklı mı bulacaklar, haksız mı bulacaklar? Bizim uluslararası hukuka uygun olmak zorundayız. Uygun muyuz, değil miyiz? Halep oradaysa arşın burada. Ortaya koyalım. Laf kalabalığına gerek yok kardeşim. Yani
böyle bir mekanizma var mı Oğuz Bey?
Yaratırsınız. Mekanizmalar var, çalışıyor işte. Avrupa Konseyi'nde denetim başladı.
Evet.
Birleşmiş Milletler raportörleri her gün bağırıyorlar. İşte istersek biz bunlara karşı kendimizi haklı göstermek istiyorsak, uluslararası hukuka uygun davranıyoruz desek, diyorsak çağırırız bir heyet. Alın kardeşim deriz, o heyette bakar.
İşte bunlar tamam, deliller var, şunlar var yani, falan der. Yani
bunlar, laf kalabalığına gerek yok kardeşim. Türkiye'nin imajı iyi değil. Bu imajının iyi olmamasının altında da insan hakları alanındaki kötü performansımız var. Olmuyor. Bunları düzeltmek lazım. Yani bu Almanya meselesi de tatsız gelişiyor. Almanya'da tabii seçimler var, şu var, bu var ama tekrar ediyorum. Yani Batı'nın tahammül sınırlarını zorluyoruz. Batı'nın siyasi ve iktisadi nedenlerle Türkiye'de olanları görmezlikten gelme eğiliminin sınırlarındayız.
Çok önemli.
Sınırda ben öyle görüyorum. Yanlış gördüğümü de sanmıyorum. Herkesin de bu uyarıma kulak vermesini temenni ederim.
Oğuz Bey, insan hakları aktivistleri için özel bir parantez açarsak. Yani şimdi o oldu, bu oldu, şu oldu ama... Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin temsilcisi, Uluslararası Af Örgütü'nün temsilcisi.
Orada gene ben uluslararası hukuk adına konuşayım.
Buyurun.
Yetkili ve bilgili olduğumu sanıyorum. Elbette. Çünkü bu işten yıllarımız geçti. Bunlara İngilizce'de Human Rights Defenders derler. Yani insan hakları savunucusu, aktivist yöneticisi. Bunlar işte bir takım hükümet dışı kuruluşlar, bir takım kesimler, insanlar insan haklarını savunmak ve işte insan haklarını ilerletmek için sadece kendi ülkelerinde değil, dünyanın bütün ülkelerinde de mücadele ederler. İnsan hakları evrensel olduğu için bir insan sadece kendi ülkesindeki değil, herhangi bir ülkedeki insan hakları için de mücadele edebilir. Türkiye'nin Myanmar'da mücadele etmesi bir örnektir buna. Ya da Türkiye'nin Almanya'daki Türklerle ilgilenmesi ya da Filistin'le ilgilenmesi de bir örnektir. İnsan hakları evrensel olduğu için bizim iç işlerimizdir, buna karışamazsınız diyemezsiniz. Onların hepsinin hukuki nüansları vardır. Bu insan hakları savunucularının ne kolaylık gösterilmesi, onlarla işbirliği yapılması konusunda Birleşmiş Milletler'in insan hakları savunucuları bildirgesi vardır. O bildirgeyi Türkiye de kabul etmiştir. Dolayısıyla bu insan hakları savunucuları meselesine biraz özenle bakmak lazım. Öyle güneş kadar görünür ve kesin deliller yoksa yani zor bu meseleyi anlatmak. bu meseleyi anlatmak zor. Almanya'nın da bu sadece Alman vatandaşı olduğu için değil, genel olarak da bu konuya sahip çıktığı görüyorum. Alman vatandaşında özel bir tabii duyarlılık var. Yani bu iş büyüyebilir. Bu işi
nereye kadar büyür? Nereye kadar büyür Oğuz Demir?
Onu bilemiyorum.
Nasıl çözülür? Yani çözüm var mı mesela? Çözüm?
Çözüm ciddi bir hukuki değerlendirme yapmak. Çözüm o kadar yani. Çözüm ciddi bir hukuki değerlendirme yapmak. Ciddi bir hukuki değerlendirme çözümü kendisinden getirir zaten.
Yani şu anda mesela Deniz Yücel var, Alman vatandaşı, aktivist cezaevinde. Bunları serbest bırakmak mı çözüm?
Yani tutuksuz yargılamak olabilir. Somut delillerle şimdi davalara girmek için tabii işin dosyayı önümüze almak lazım. Ama teorik olarak konuşuyorum. Tutuksuz yargılama olabilir, somut delil yoksa işin peşini bırakma olabilir. Yani bilemiyorum yani işte bazen de öyle bir çözüm oluyor ki işte Fransız'ı tuttular, nerede tuttular? Gaziantep'te bir istasyon, evet. Ondan sözleşince serbest bıraktılar. Yani anlamıyoruz ne olduğunu. Yani çözüm hukuku uygulamaktır. Çözüm hukuku,
evrensel hukuku
uygulanmaktır.
Evrensel
uluslararası hukuku, tarafı olduğumuz sözleşmeleri. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'ni aynen uygularsak çözüm budur.
Şimdi bir soru var, diyorlar ki bizi izleyenler, iktidar Batı ile ilişkileri bozarak nasıl bir amaç güdüyor olabilir? Yani burada bir kaybet gibi bir durum görüyorum ben baktığımızda. Şimdi, hem Türkiye hem Almanya yani, kaybediyor. Niye? Olabilir ki böyle bir şey.
Tabii yani Avrupa toparlanıyor. Avrupa bir şey kaybetmez. Öyle Avrupa mi? Toparlanıyor. Görüyoruz yani işte Avrupa'nın toparlandığını. Yani Avrupa çok önemli. Avrupa tabii Türkiye'yi kaybetmek istemez ama yani Avrupa'nın şeyi başka. Yani o kadar da Türkiye'yi kaybetmeyeceğim şeyi korkusu olsa bir an önce bizi Avrupa Birliği'ne almaya çalışırdı. O yani ayrı bir karışık bir konu var. Basit değil, onu ayrıca tartışırız. Fakat Türkiye'nin tabii Batı'dan kopma tehlikesini görüyorum. Çünkü yani Avrupa Birliği ilişkileri keserse çok rahatlarız filan gibi demeçler işte basında okuyorum. Şahsen duymadım ama evet. Bunları çok tehlikeli buluyorum. Bizim yani biz Batı aleminin Osmanlılardan beri parçasıyız. Yani Osmanlı da bir Avrupa devletiydi her şeyden önce. Unutmamak lazım. Tarihte ilk önce Osmanlılar Balkanlara yerleşti. Ondan sonra Orta Doğu'ya geldiler. Osmanlılar Balkan devletiydi. Avrupa'ya yöneldiler. Son Abdülhamit dahil son o hükümdarların amacı Osmanlı'yı bir Avrupalı monarşi neye benzetmekti. Yani çok hayretle karşılıyorum bu Batı'dan kopma eğilimlerine. Tabii Doğu'da da gideceğimiz bir yer yok işte. Suudi Arabistan falan Mısır hepsi bize karşılar. Rusya zaten tarih boyunca işte belli nasıl bir ilişkimiz olduğu. Rusya bildiğiniz gibi yeri gelmişken hatırlayalım. Türkiye'yi en uzun süreli işgal eden güçtür. Yani 19. asra inersek Türkiye'den resmen toprak talep etmiş tek devlettir falan yani. Yani dolayısıyla bu Batı'dan kopma ateşle oynama şeyi inşallah edebiyattan ibarettir.
Peki ama biraz kaygılı gördüm sizi Oğuz Bey.
Çok kaygılıyım. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili olarak çok kaygılıyım.
Yani geçmişte Avrupa ile Türkiye'nin yaşadığı bir takım krizler vardı. O krizlerle pek benzeştirmiyorsunuz anladığım kadarıyla.
Benzeştiriyoruz. Daha egzistansiyel bir durum var. Daha varoluşsal bir şey var.
Evet. Yani, o dönemde ne yapılırsa bu krizler aşılabilir gibi sorulara verilecek yanıtlar da vardı ama bugün herhalde ne yapılırsa.
Yok yani o dönemde işte askeri yönetimler maalesef olmaması gereken yönetimler falan yaşadık. Ama onların hepsinde işte bir Avrupa ile ortak bir nokta bulunuyordu. Bir program yapılıyordu. Ortak bir eylem planı hazırlanıyordu. O eylem planı takvim uygulanıyordu. İyi veya kötü bir şeyler yapılıyordu. İşte ite kalka Avrupa işte yürüyorduk o yolda. Yani tatsız görüyorum meseleyi. Çok da kaygılıyım. Bu Osmanlıların 200 senedir İsvanlardan başlamış 200 senedir bir medeniyet savaşının çok kritik bir aşamasındayız.
Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Evet. Oğuz Demirel.
Ben de teşekkür ederim.
Yılların tecrübesiyle kaygılarını dile getirdi Oğuz Demirel. Nasıl kurtuluruz bu işten? Yani normalleşme nasıl sağlanacak? İşte orada uluslararası hukuka uygun hareket ederek dedi Oğuz Demiralp. Enteresan bir önerisi de vardı. Eğer biz yaptığımızdan eminsek uluslararası hukukçulardan oluşan bir komisyonu çağıralım, gelsinler, baksınlar. Onlar da evet Türkiye haklıymış, biz onlara haksızlık ediyoruz desinler, mesele de kapansın dedi. Ama Türkiye'nin yaptıklarını böyle bir kontrol mekanizmasıyla gündeme taşıması ya da Avrupa'yla böyle bir paylaşım içine girmesi pek mümkün görünmüyor. Yapılan açıklamalardan anlıyoruz bunu. Bir iki tane enteresan durum daha var. O da şu: Alman şirketlerinin terörizmi finanse ettikleri iddiasıyla Türkiye tarafından soruşturmalara dahil edildiği konusunda bir takım haberler vardı bugün gazetelerde. Almanya'da Ticaret Bakanlığı da buna ilişkin değerlendirmeler yaptı ve bunu kabul etmiyoruz, Alman şirketlerine yöneltilen bu suçlamalara karşı çıkıyoruz dediler. Bunun içinde Mercedes gibi büyük firmalar olduğu da söylendi. Hatta Mehmet Şimşek'in o büyük firmaları tek tek arayarak büyük firmaların yöneticilerini bizim böyle bir soruşturmamız yok diye kendilerini rahatlattığı da iddia edildi. Ama Almanya sanki iddiasında ısrarlı gibi, bu büyük firmalarla ilgili de bir takım savcılıklarda soruşturmalar olduğu iddiası bu. Bakanın ağzından da dile getirildi. Bu işin bir başka boyutu, bir başka tartışma daha var. O da yargının bağımsızlığıyla herhalde bir çelişme söz konusu. Bu haberi de aktarmam lazım size. Alman gazetesi Bild, Almanya'nın en etkin gazetelerinden Bild, Erdoğan Almanya'ya Deniz Yücel için takas önerdi haberini verdi bugün. Okuyalım haberin detaylarını. Bild, Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan kaynaklara dayandırıyor haberini ve Türkiye hükümetinin tutuklu Alman rehine olarak kullandığı kanaatinin Berlin'de hakim olduğunu iddia ediyor. Yani Deniz Yücel için terörist provokatör diye bir değerlendirme yapılmıştı. Ona ilişkin değerlendirmeyi Türkiye'nin rehin olarak tuttuğu biçiminde Almanya'da bir algı olduğu söyleniyor Bild gazetesinde. Ve Ankara'nın bu şekilde 2016'daki darbe girişiminden sonra Almanya'ya iltica eden Türk vatandaşlarının iadesini sağlamaya çalıştığı iddia ediliyor. Dışişleri Bakanlığı kaynakları bunu söylemiş Bild'e ve haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alman hükümetine birkaç hafta önce üstü kapalı olarak Alman muhabir Deniz Yücel'in serbest bırakılması karşılığı Türkiye'den kaçan iki eski generalin iade edilmesini önerdiği öne sürülüyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın böyle bir pazarlığın söz konusu olmayacağı yanıtı verdiği de aynı haberde aktarılıyor. Yani Almanya'da gazetelere baktığınızda Türkiye'deki yönetimden otoriter diye bahsediliyor. Türkiye'deki yönetimin özellikle hukuk alanında, insan hakları, ifade özgürlüğü alanında çizmeyi aştığına ilişkin iddialar çok sık dile getiriliyor ve Almanya'nın buna karşı bir pozisyon alması gerektiğinden bahsediliyor. Tabii bugün çıkan haberlerdi bunlar. Bundan sonra çıkacak haberleri de göreceğiz. Alman Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamaların bütün Avrupa ülkelerinde de son dakika olarak ajanslarda yerini aldığını belirtelim. Şimdi Türkiye-Almanya ilişkileri deyince akla gelen isim Faruk Şen, Türk-Alman Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı Başkanı. Telefon attığımızda bu kriz durumunu kendisinin de bir yorumlamasını rica edeceğiz. Hoş geldiniz Faruk Şen.
Hoş bulduk. Şimdi baktığınız zaman bu kriz yeni değil. 2 Haziran 2016'da Alman Meclisi'nde Ermeni soykırımı yasası bir parlamenterin hayır, diğer hepsinin evet oyu vererek tanınmasından sonra başladı. Ben eskiden hep şunu derdim: Türkiye ve Almanya o kadar iç içe ki eğer sınırdaş olsaydık hakikaten bir konfederasyon kurabilirdik derdim. Fakat evet, İyi ki sınırdaş değiliz. Şimdi sınırdaş olsaydık herhalde bir savaşa girerdik diyebilirim.
O kadar çok ciddi sorun değil mi bu şu anda?
Şu anda çok ciddi ve iş artık sadece Almanya-Türkiye çatışmasına değil, Avrupa Birliği-Türkiye çatışmasına gelecek. Zira Sigmar Gabriel'in bugün bu sert çıkışı, inanın Hollanda, Avusturya, Fransa, Avrupa Birliği'nin Akdeniz ülkeleri dışında hepsinden destek görecek. Yani belki bir İtalya, Yunanistan, İspanya bu konuya dahil olmayacak ama diğer ülkeler...
İtalya'dan emin olmayın bence. Çünkü son dönemde İtalya'nın Türkiye'ye yaklaşımı da epeyce Almanya'yla sanki paralel gibi gidiyor.
Yalnız şu var, Akdeniz şeridinde evet, Türkiye'ye daha toleranslı bir bakış var. Ve Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine fazla karşı çıkmıyorlar. Evet. Fakat baktığınız zaman Avrupa Birliği bütçesini %43'ünü ödeyen Almanya Türkiye'ye tavır aldı. Ve bu tavır alışta 3 önemli açıklaması var. Bir, bunun Türkçesi ben turistlerin Türkiye'ye gelmesine artık sınır getireceğim. Yani Almanya böyle bir sınırlama getirmiyor. Fakat ne diyor? Alman turistlerine yarın bir açıklama yollanacak. Türkiye'ye gittiğiniz takdirde başınıza bir şey gelirse biz sizin sorumluluğunu ağza almayız diyecek. Bu da Alman turistlerinin, tur operatörlerinin Alman turistlerine yönelik bir sigortası var. Yani bir evet. yabancı ülkede başına bir şey gelirse diye. Bu sigortalar çok artacak. Ve 2015'te Türkiye'ye 5,4 milyon Alman turist gelmişti. 2016'da bu Sultanahmet Ocak patlamasından ve 11 Alman ölmesinden sonra bu sayı 3,4 milyona düşmüştü. Ben şuna inanıyorum ki bu Sigmar Gabriel'in bu açıklamasından sonra turist sayısı, Alman turist sayısı 2 milyon civarında kalacak. Bu Hollanda, Avusturya gibi ülkelerde de değer bulacak. İkinci önemli gelişme Alman firmalarının Türkiye yaklaşımları konusunda onları uyarıyor. Türkiye artık eski Türkiye değil. Yatırımlarınızda ve ticari ilişkilerinizde temkinli olun diyor.
Yatırım yapın diyemem diyor mesela. Yatırım yapın diyemem. Bu tavsiyede bulunamam size diyor.
Ben size bir şey diyeyim mi? Bu ne demektir biliyor musunuz? Yatırım yapmayın demektir. Yatırım yapın diyemem demek. Yatırım yapmayın, bu sorumluluğun altına girmeyin demektir. Almanya'nın Türkiye'de 4500 ileri ufaklı firması var. Önemli firmalar bundan etkilenir ve yatırımlarını azaltır. Fakat Türkiye'ye gelip yatırımı yapan çok çapulcu firmalar da var. Hı. Mesela bir Alman ayakkabı firması yahut bir Alman toplantısı. Evet. Bunlar etkilenmez. Zira Türkiye'den korkunç para kazanıyorlar. Bunlar devam eder ama azalmayı bekleyelim. 3. Türkiye Avrupa Birliği ülkeleriyle Gümrük Birliği'nin yenileştirilmesi, iyileştirilmesi anlaşmasını yapmaya başlayacak. Bu Temmuz-Ağustos ayında bilemediğiniz en geç Eylül ayında uygulamaya sokulacak ve 2019'un ortalarına kadar devam edecekti. Almanya'nın bu çıkışından sonra Avrupa Parlamentosu'nda da Avrupa Birliği Komisyonu'nda da böyle bir iyileştirmenin olmayacağından hareket edebiliriz. Şunu diyeyim, Türkiye'nin enerjiyi bir kenara bırakırsak hem ithalatında hem ihracatında Almanya birinci sırada. Türkiye Almanya'dan yaptığı ithalatı gerçekleştirmedikçe buradaki sanayi firmaları gelişemez. Türkiye'de şu anda en fazla malı Almanya'ya satıyor. Bunda orada yaşayan 3 milyon 100 bin Türk'ün tüketimlerinde etkisi var. Bunların satılması güç olacak ve Türkiye Avrupa Birliği'ne tüm ihracatın %54'ü ile %58'i arasında bir satış yapıyor. Bunun eksilmesi Türk ekonomisine büyük darbe vurur.
Tespit bu. Şimdi bütün bunlar niye yaşanıyor peki? Yani iki tarafında kaybedeceği, daha çok Türkiye'nin kaybedeceği gibi bir görüntü de çizdiniz siz, tabloda çizdiniz. Hükümet bunu bilmiyor mu? Bilerek böyle bir şey yapar mı? Ne diyorsunuz? Onda bir fikriniz var mı?
Şimdi bir inatlaşma var. Yani iki tarafta birbirlerine tabiri caizse dayanıyor. Almanya çok geri adım attı. Bir İncirlik'te epey bir zaman bekledi. Sonra baktı bir başka olanak evet. yok. Fazla ses çıkarmadan Ürdün'e gitti. Fakat Alman Dışişleri Bakanı Gabriel Türkiye'ye geldiği zaman bir söz almıştı. Konya Havaalanı evet. NATO askeri üstüne bizim
parlamenterler ziyaret edilecek
diye. Onu cumartesi iptal ettik. Ve üçüncüsü de hakikaten bu İnsan Hakları Komisyonu'ndaki Alman'ın da tevkif edilmesi bu işleri taşıran son damla oldu. Almanya kendi kamuoyuna karşı ben Tayyip Erdoğan'ın her dediğine evet demiyorum, tepkimi göstereceğim diye bu adımı attı ki bu adımı atan Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ve partisi Türkiye'ye olumlu bakan bir gruptu. Bunlardan gelmesi de ilginç. Türkiye, Almanya birbirlerine büyük ölçüde muhtaçlar. Niçin muhtaç? Almanya'da benim 3 milyon 200 bin insanım yaşıyor. Evet. Onlara Almanya'nın dışlama olanağı olmaması lazım. İki, ben turizmdeki gelirlerimi özellikle Almanya'ya ve sonra Avrupa Birliği'ne borçluyum. Bunları kırmamam lazım. Bir de Avrupa'da iki tane dev var. 81,5 milyonluk nüfusuyla Almanya, 79,5 milyonluk nüfusuyla Türkiye. Bunların tepişmesi çok anlamsız bir gelişme. Onun için esasında Gabriel'in açıklamaları çok sert. Bu daha evvel yumuşatılabilirdi, Türkiye'den bir adım gelseydi. Türkiye'den de Dışişleri Bakanlığı'nda, Cumhurbaşkanlığı'nda
yapılan açıklamalar var. Son aynı sert.
Sertlikte. Şimdi bu işin tek bir çıkar yolu var. Almanya'da Cumhurbaşkanı yeni seçildi. Frank-Walter Steinmeier.
Evet.
Kaliteli bir politikacıdır. Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu başkanı ivedi bir şekilde Türkiye'ye davet etmesi lazım. Benim
gelir mi böyle bir ortamda? Yani mesela o insan hakları aktivisti içerideyken ya da Deniz Yücel'le ilgili bir gelişme olmadan gelir mi sizce?
Yani şöyle bir şey, bakın, Deniz Yücel de Türkiye'de bir yanlış yapıyor. Alman gazeteci değil. Deniz Yücel çifte vatandaş bir evet. kişi. Hem Türk hem Alman. Türkiye'de bir suç işlediyse biz Cumhuriyet'teki Kadir Gürsel'lere, Güray Özler'e nasıl davranıyorsak buna da öyle davranıyoruz.
Evet.
Onun için Almanya'ya karşı bir olay değil. Ha, Almanya şöyle bir çıkış yapsa, Türkiye'deki bütün tutuklu gazetecileri serbest bırakın, anlarım. Fakat Türkiye'de ben Alman gazeteci Deniz Yücel'i istiyorum dediği zaman, Türkiye'de haklı olarak, bakın bizim de mahkemelerimiz var. Ben 150 tane Türk gazetecisini de hala suçları ispat edilmeden cezaevinde tutuyorum. Türk vatandaşı Deniz Yücel'e bir istisna yapmam diyebilir. Buna karşılık Almanya'nın da 411 tane Türk subayına, bu NATO ve Almanya'da görevli olanları Türkiye'ye vermediği gibi normal olarak sığınma istemlerinin sonuçlandırılması 1-1,5 yıl sürer. Bunlar 5 aylık bir süreç zarfında sığınma hakkını elde ettiler. Bu da Almanya'daki çifte standardı gösteriyor. Ha, Almanya hala Türkiye'de resmi FETÖ'nün bir darbesini yaptığını kabullenemiyor. Böyle bir darbe teşebbüsü oldu. Fakat bunun arkası başka kaynaklardan getirildi diye hareket ediyor. Bu Alman gizli emniyetinde
İnanmadık
raporu.
Demişti zaten BNP yaptığı bir açıklamada, bir rapor açıklamıştı.
Tabii.
Şimdi
tabii.
Faruk Bey, çok sözü edildiği için soracağım bunu size. Bizi izleyenler de soruyorlar. YouTube üzerinden gelen sorularda da var. Hep havaalanı diyor mesela bir izleyicimiz. Hep havaalanı yüzünden oluyor bunlar. Kıskançlıktan ölecek Almanlar diyor. Şimdi böyle bir yaklaşım da var Türkiye'de.
Yalnız ben size bir şey diyeyim mi? Bu kadar saçma bir yaklaşım ki. Kusura
kıskanıyorlar Türkiye'yi diye böyle bir şey biliyorsunuz yani.
Üçüncü havaalanı yapılmasından Frankfurt mini havaalanları hiçbir şekilde etkilenmeyecek. Özellikle Türkiye bu kadar servet yapıyor. Bu çok saçma bir gerekçe. Almanya'nın üçüncü havaalanından sorunu yok. O bizim biraz kendi kendimize gelinci ve olmamız. Ha, Türkiye'nin büyümesini kıskanabilir, bölgedeki konumunu kıskanabilir. Fakat havaalanını kıskandığını hiç tahmin etmiyorum.
Peki, çok teşekkür ediyoruz Faruk Şen değerlendirmeleriniz için.
İyi günler, sağ olun.
TAVAK Başkanı, Türk-Alman Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı TAVAK Başkanı Faruk Şen'le konuştuk. Gerçekten Türkiye-Almanya ilişkileri deyince akla ilk gelen isimden aldık değerlendirmelerini. Ta o Ermeni soykırım yasa tasarısının meclisten geçmesine bağlıyor. Evet, biz oraya kadar gitmemiştik ama ondan sonrasını sizlere aktarmıştık. İşte bu üstler meselesi, Nazi benzetmesi, 16 Nisan öncesindeki gerilimler, politikacıların Almanya'da konuşturulmaması, en son Hamburg'da Cumhurbaşkanı'nın konuşturulmaması, İncirli'ye parlamenterlerin gitmemesi, götürülmemesi Alman parlamenterlerin, son olarak da Konya'da böyle bir durum söz konusuydu. Arkadaşlar, Dışişleri Bakanı'nda bir açıklama yapıyor. Verebilirsek eğer onu da vermeye çalışalım bizi dinleyenlere, ya da altyazıdan ben duyuracağım onları sizi. Size Ahmet Çavuşoğlu, Mevlüt Çavuşoğlu da bir açıklama yapıyor. Muhtemelen konu bu. Dışişleri'nin resmi açıklamasını aktarmıştık. Yani ciddi bir gerilim yaşanıyor Almanya'yla ve yakın zamanda bu gerilimin ortadan kalkacağına ilişkin bir işaret de yok. İki taraf da son derece sert gidiyor ve bu gerilimin Türkiye-Almanya geriliminden ziyade biraz Türkiye-Avrupa Birliği gerilimine doğru da ilerlediği tespitini Oğuz Demiralp yaptı. Kaygılı olduğunda sözlerinde altını çizerek diyelim. Bütün bunlar en son sabrımızı taşırdı diyor Gabriel. İnsan hakları aktivistlerinden 6'sının tutuklanması birinin de Alman vatandaşı olması nedeniyleydi. Büyükada meselesini burada çok gündeme getirdik. Orada bir ajan faaliyeti olduğu iddiası AK Parti Erzurum milletvekili tarafından gündeme taşınmıştı. Sonrasında bu hükümete yakın medyada yer aldı. Bugün bir takım ifadeler var. Haritalar çıktığına ilişkin ifadeler var. Ve bunların işte Türkiye'yi bölmek, Türkiye'de provokasyona neden olmak gibi bir takım suçlamalar var. Ama şurası bir gerçek. Orada tutuklanan 6 kişinin terör örgütlerine yardım yaptığı iddiası var. Ancak terör örgütü adından bahsedilmiyor. Tercümanların ifadeleriyle bu tutuklamaların gerçekleştirildiğine ilişkin tespitler var. Tercümanların ifadelerinin tam olarak orada yaşananları yansıtmadığı iddiası da şu an tutuklanan aktivistlerin söyledikleri iddiaları. Evet, Büyükada'daki bu toplantı bardağa taşınan son damla Alman Dışişleri Bakanı'nın deyimiyle, ama bardak taştı ve şu anda gerilim had safhada diyelim. Dışişleri Bakanı'nın sözlerine biz kulak vereceğiz. Birazdan size onları da aktarma imkanımız olursa aktaracağız diyelim ve bu meseleyi şimdilik kapatalım.
Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan Bir De Bunu Dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de.
Mescid-i Aksa son dönemde Türkiye'deki bu içerideki karışıklık nedeniyle ve gündem nedeniyle içe kapandı hemen hemen Türkiye bütünüyle. Pek fazla üzerinde durulmuyor ama İsrail ile Türkiye deyim yerindeyse yeni barıştı. Yeni barıştı ama Mescid-i Aksa'daki uygulamalar Türkiye tarafından da tepkiyle karşılaşıyor. İsrail Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını engelledi mesela geçen hafta. Bu hafta ne olacağı tam belli değil. Orada Filistinlilerin çok ciddi gösterileri var. İsrail polisinin son derece sert müdahaleleri var. Hatta bir din adamı bu çerçevede yaralandı. Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mahmut Abbas'la bir telefon görüşmesi oldu. Bu meseleleri konuştuğunu biliyoruz. Ve bu çerçevede İsrail'le ilişkilerde de yakın gelecekte çok parlak bir dönem yaşanmayabilir. Türkiye-İsrail ilişkilerinin de gerilme ihtimali var. Bugün Nevzat Çiçek'in bir takım açıklamaları vardı. Aynı zamanda Davutoğlu, eski Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun açıklamalarından bahsetmem lazım size. Eski Başbakan Davutoğlu, İslam ülkelerinin kendi aralarındaki sıkıntıları bir kenara bırakarak bu meseleyle yakından ilgilenmeleri gerektiğini söylüyor Davutoğlu ve bütün İslam ülkelerinin kendi iç çatışmalarından uzaklaşmaları gerektiğini, Orta Doğu'daki en önemli sorunun Mescid-i Aksa olduğunu, bunun bütün dünyaya bildirilmesi gerektiğini, bir farkındalık yaratılması gerektiğini aktarıyor. Şimdi arkadaşlarımız tekrar uyardı. Mevlüt Çavuşoğlu'nu vermek mümkün görünüyor. Bir verelim. Ondan sonra bu İsrail'e devam edelim.
Türkiye'den ise bir gün içinde yargı kararları verilmesini talep ediyorlar. Biz söylediğimiz zaman yargı tarafsız, bağımsız görevini yapıyor. Ama bize gelince derhal çıkart. Bu bir kere çifte standarttır. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Doğru da bulmuyoruz. Bunun karşılığında ise seyahat uyarıları yapılıyor. Aynı şekilde işte firmaların yatırım yapması konusunda bazı uyarılar yapılıyor. Bu konuları halen dostum diyorum, Zigmar Gabriel'le Mart ayında Berlin'de görüştüm. Kesinlikle Türkiye'ye yönelik ekonomik tehditte bulunamayız. Bu doğru değildir. İş adamlarını ve turistleri cezalandırmak doğru değildir. Aynı şekilde Türkiye'ye gelen 5 milyon civarındaki Alman ve Antalya'da yaşayan 10 binlerce Alman var. Almanla Türkiye'ye gelip de ajanlık yapan ya da teröre destek veren, yani suç işleyen kişileri de aynı kefede tutmak doğru bir yaklaşım olmasa gerek. Dolayısıyla Türkiye'ye yönelik bu tür tehditleri olgun bir, ciddi bir devlete yakıştıramıyoruz. Esasen Berlin Türkiye'yi ve Türkleri en iyi bilen bir başkenttir. Yani tarih boyunca tüm kurulan Türk devletlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin hiçbir tehdit ve şantaj karşısında boyun eğmediğini en iyi Almanya bilir, Berlin bilir. Dolayısıyla bu tehditlerin de, şantajların da yani Türkiye'de karşılık bulmayacağını bilmesi gerekiyor. Sorun varsa otururuz, iki ciddi devlet gibi Zygmar'la sık sık bir araya geliyoruz, konuşuruz. Aşarız, aşamayız. Bazen anlaşırız, bazen anlaşamayız. Dolayısıyla biz Türkiye olarak olaylara devlet ciddiyetiyle yaklaşıyoruz. Yargımızın gereğini yapacağı konusunda kimseye söz söyletmeyiz. Bize bu yönde yapılan tehditleri de aynı devlet ciddiyetiyle değerlendirir ve bunun karşılığını da elbette veririz. Bakan Gabriel'in yargıya müdahale taleplerini reddetmem üzerine yaptığı hırçın açıklamalarda doğrusu iki ülkenin dostluğuna da sığmaz, müttefikliğine de sığmaz ve birçok alandaki yaptığımız işbirliğiyle de bağdaşmaz. Gümrük Birliği konusunda talep de Avrupa Birliği'nden gelmişti ve her iki taraf da Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiği konusunda mutabakat sağladı ve üç tür görüşmeler yapıldı. Her yaşanan olayda varılan mutabakattan ya da anlaşmalar.
Aslında Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamanın bir benzerini Mevlüt Çavuşoğlu doğrudan kendisi yapıyor. Gabriel'le bir konuşma yapmış. O konuşmada herhalde bir takım talepler dile getirilmiş. Bunlar reddedilince de Gabriel bu açıklamaları yaptı diyor. Türkiye'yi ekonomik bir takım yaptırımlarla korkutmanız mümkün değil. En iyi tanıyan ülkelerden birisidir Almanya. Türkiye tehditle bir şey yapmaz diyor. Ajanlık yapanlarla, suç işleyenlerle Türkiye'ye gelecek olan turistleri birbirinden ayırırız biz diyor. Ve Büyükada'daki bu meseleyi o da isimlendirmiş oluyor. Yargı süreci devam etse bile ajanlık yapıyor, suç işliyorlar diyor. Ve diğer taraftan Türkiye'ye yönelik tepkileri olgun bir ülkenin tepkileri gibi görmüyoruz diyor. Almanya'yı da eleştiriyor. Dil sivri, dil ters, dil tepkili ve aynı zamanda sert. Türkiye'de de öyle, Almanya'da da öyle. Bu gidişat pek iyi bir gidişat değil. İki ülke arasındaki ilişkilerinde bir gerilime doğru götürdüğünü görüyoruz. Nerede durur, nerede biter, bir arabulucu çıkar mı ortaya, yoksa Türkiye-Almanya ilişkileri, Türkiye-Avrupa ilişkilerine, Türkiye-Almanya ilişkilerindeki gerilim Avrupa'yla Türkiye ilişkilerindeki gerilim halinde devam mı eder, önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama Türkiye'nin de geri adım atmadığını, Almanya'nın da söylemlerinden geri adım atmadığını anlıyoruz yapılan bu açıklamalardan. Bu arada Avrupa Birliği'nden bir açıklama var. Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve mahkeme içtihatlarına ve masumiyet karinesine saygı duymaya çağırıyoruz biçiminde. Yani sadece Almanya'da değil, bu olayın Avrupa'ya da bir yansıması olduğunu görüyoruz. Türk yetkililerle defaatle tartışıldığı gibi hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlüklerde olumlu adımlar acilen atılmalıdır diyor. Çavuşoğlu da terörle mücadeleden taviz vermeyeceğiz diyerek bu talepleri yanıtlıyor. Onu görebiliyoruz. Şimdi bir açıklama da Nuriye ve Semih Özak, Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı için Cumhuriyet Halk Partili Sarıhan'dan gelmiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bir sonuç beklendiğini söylüyor. O cenahta da Avrupa İnsan Hakları'na yapılan bir başvuru var. Tutuklulukla ilgili bir başvuru bu. Bununla ilgili bir sonuç beklentisi söz konusu. Sarıhan bir an önce Cumhuriyet Halk Partili başka milletvekilleriyle beraber yaptı bu açıklamayı. Bir an önce bu tutukluluk halinin ortadan kaldırılması talebini dile getirdi siyasi olarak. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekili genel kurul salonunda Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ölmemeli dedi. Sanıyorum bir dakika içinde 12 kez bu talebini tekrarladı. Şimdi birazdan Suruç'la ilgili gelişmeleri de aktaracağız ama Tunceli ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli bir adımı var. Onunla ilgili bilgileri aktaralım size. Tunceli'li bir öğretmen Necmettin Yılmaz 20'li yaşlarda öldürüldü PKK tarafından ve çok insanların vicdanı yaralandığı bu olayla ilgili olarak cesedi günler sonra bulunabildi. Annesinin babasının durumu, yaşadığı yerdeki durum, bütün bunlar herkes tarafından dikkatle takip edildi ve terör bir kez daha ve binlerce kez lanetlendi. Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli İl Başkanı'nın 15 Temmuz'da yaptığı konuşma onu dinleyenleri ağlattı. CHP milletvekilinin, Tunceli milletvekilinin genel kuruldaki konuşması herkesi çok etkiledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o milletvekilini arayarak teşekkür etti ve Cumhuriyet Halk Partisi yarın Tunceli'de terörle ilgili, terörü lanetleyen bir miting düzenleme kararı aldı. Mitinge de CHP'li yöneticiler katılacaklar. Onlardan birisi de Levent Gök, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili ve telefon attığımızda şu anda. Hoş geldiniz Sayın Gök.
Teşekkür ederim Yavuz Bey, iyi akşamlar.
Şu an Tunceli yolundasınız bildiğim kadarıyla.
Şu anda Tunceli'ye sanırım yaklaşık 30-40 kilometre kaldı, karayolu geçiyorum. Elazığ'a uçakla geldik arkadaşlarımızla beraber.
Evet.
Birazdan da Tunceli'ye varacağız.
Tunceli'ye varacaksınız. Evet. Bu aslında adalet yürüyüşünden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin sokakta ikinci enemi gibi görünüyor. Doğru evet. Mu tespit ediyorum ben? Bu sefer orada adalet pankartları vardı, burada ne olacak?
Yani sizin de işaret ettiğiniz gibi biz hak, hukuk, adalet diye sokaklara çıktığımız zaman son derece barışçıl bir eylem içerisindeydik. Yani bütün kimsenin burnunun kanamadığı, hiç kimseye zarar gelmeyen, yürüyenlerin provoke edildiği bir ortamda hiç ona da izin vermeyen bir anlayışla yürüdük. Hak, hukuk, adalet derken biz iktidarın dikkatini bu noktaya yoğunlaştırmak ve çekmek istiyorduk. Adaletin olmadığı bir Türkiye'de iktidarın bu tabloyu görmesi, milyonların adalet yürüyüşüyle ilgili katılımını görmesi ve bir kendini sorgulamasına da fırsat tanıması gerektiğini düşünüyorduk. Ama iktidar partisi bundan nasibini alır mı almaz mı onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdi yine sokaklardayız. Bu sefer de terörden medet umanlar için onlara karşı yürüyoruz. Ne istiyorsunuz gencecik, körpecik insanlarımızdan, askerimizden, polisimizden? Yani bir genç kardeşimiz Necmettin Yılmaz şahsında onun gibi yüzlerce, binlerce masum insan hayatını kaybetti. Askerimiz, polisimiz. Ailesinden kıt olanaklarıyla büyütüldü, yetiştirildi, öğretmen oldu. Tam ailesine, ülkesine faydalı olacakken, gencecik öğrencileri yetiştirecekken bir anda kendisi bir PKK terörünün kurbanı oldu. Şimdi böyle bu şiddetin nereye varacak yani? Türkiye böyle bir tablo içerisinde, bir sarmal içerisinde yoluna devam edemez. Terör zannediyor ki Türkiye'de böyle yaparak moral değerleri çökertecek. Elbette terörün amacı budur ama biz de işte buna karşı duruyoruz. Teröre ve terörden medet olanlara diyoruz ki hayır, Türkiye'nin moral değerlerini çökertemezsiniz. Biz teröre prim vermeyeceğiz. Türkiye'nin yakıcı sorunları konuşularak parlamentoda mutlaka çözülebilir. Bu tip eylemler de Türkiye'nin yakıcı sorunlarının konuşulmasını da engelliyor. O nedenle terör hepimizi izole eden, hepimizi bir kere mağdur eden bir tablo, Türkiye'yi mağdur eden bir tablo. Bir gencecik beden üzerinde Necmettin Yılmaz'ın şahsında hayatını kaybeden, terörden hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımız adına biz yarın Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir miting yürüyüş ve miting tertledik. Ama bu yürüyüş ve mitingimiz herkese açık Yavuz Bey. Evet. Orada parti bayrağı taşımayacağız.
Tıpkı adalet yürüyüşünde olduğu gibi herhalde.
Evet, tıpkı. Evet, terörde nasıl hak, hukuk, adalet herkesin bir ortak kavramı ve beklediği bir amaç ise terörden kurtulmak da herkesin beklediği bir amaç. Bu nedenle karanfiller ve Türk bayraklarıyla beraber yürüyeceğiz. Ve teröre karşı Tunceli gibi Türkiye'nin sembol bir ilinde eğitim oranıyla, okumuşluk oranıyla en yüksek olan bir ilimizde ama çevresinin terör örgütlerinin sardığı bir ilimizde teröre karşı göğsümüzü siper ediyoruz. Terörden medet umanları haykırıyoruz. Terörle bir yere varmamız mümkün değildir. Karşınızda biz varız.
O işte slogan bakımdan, nedir? Slogan nedir orada? Slogan ne olacak Levent Bey?
Bu elbette bu teröre lanet diyoruz. Yani biz sadece burada terörü lanetlemek açısından çok dar bir alanda sloganlarımızı sınırlandırıyoruz. Yani tüm amacımız tek bir mesaj. Terörle bir yere varılmaz, terörle lanet diyoruz.
Peki AK Parti'nin ve diğer partilerin teşkilatlarından katılım olup olmayacağına ilişkin bir bilginiz var mı bu?
Sanırım onlar da il başkanlığımızda görüşmeler yapıyorlardı mutlaka. Şimdi ben gidip onu da öğreneceğim tabii Tunceli'ye vardığımızda. Ama dediğim gibi parti bayrağı taşınmadığına göre burada teröre karşı durmak isteyen, tek yumruklu olmak isteyen herkes bu yürüyüşte rahatlıkla yerini alabilir ve kol kola teröre karşı birlikte oluruz.
Şimdi ne zaman Türkiye'de büyük bir terör eylemi olsa İspanya örnek gösterilir. Türkiye'de evet. İnsanlar bir araya gelemezler, gelip şu terörü evet. Lanetleyemezler, bir arada şiddete karşı çıkamazlar ki siz demin çok önemli bir şey söylediniz. Silahlar evet. Konuşursa insanlar susuyor, silahlar evet. Sussun insanlar konuşsun. Aslında en büyük yani talep de bu. Evet. Bunun Ankara'da, İstanbul'da bir tekrarı gibi bir planlama söz konusu mu? Bir de Kemal Bey katılacak mı Tunceli'deki bu yürüyüşe?
Bu Tunceli'deki mitingde ben görevlendirdim.
Siz görevlendirdiniz.
Parti evet. Grup Başkan Vekili sıfatımla milletvekili arkadaşlarımızla burada olacağız. Ve şimdi elbette dediğiniz çok önemli. İspanya'da örneğin ETA teröründe milyonlar meydanlardaydı. Şimdi Tunceli'den başlayacak bu hareketin Türkiye'yi sarması mümkündür Yavuz Bey. Ve öyle de olmalıdır bence. Yani teröre karşı bütün Türkiye ayağa kalkmalıdır. Ve terörün her türlü kendisine bulabileceği ve sağladığını farz ettiği, terörden medet umduğu her türlü biz unsurları karşı göğsümüzü siper etmeyiz. Bu iş ancak böyle mücadele edilir. Tunceli çok sembol bir il ve Tunceli'den bu haykırışın yükselmesi bence tüm Türkiye'ye dalga dalga yayılacaktır diye ben bekliyorum. Bence bütün Türkiye Tunceli'yi bir görerek ve onun önderliğindeki bu tablo içerisinde herkes yerini almalıdır. Biz artık yeter diyoruz, haykırıyoruz.
Peki.
Yeter, şiddet, şiddet Türkiye'den çıksın diyoruz, ona haykırıyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz ölmesin, anneler, babalar ağlamasın. Onun için buradayız.
Peki.
Sesimizi yükseltmeye çalışıyoruz. Umuyorum ve diliyorum ki Türkiye açısından çok etkili, çok çarpıcı bir yürüyüş olacaktır. Çok çarpıcı bir toplantı olacaktır. Ve teröre karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin başlatmış olduğu bu yürüyüş ve miting Türkiye'de gerçek anlamıyla milyonlar tarafından da sahiplenildiğinde terör Türkiye'nin gündeminden mutlaka çıkacaktır.
Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Yarın da merakla takip edeceğiz tabii ki bu etkinliği.
Teşekkür ederim.
Levent Gök, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Tunceli yolunda konuştu. Tunceli'ye 20 kilometre var demişti. Tunceli'de yarın teröre karşı bir miting düzenlenecek. Kimler katılacak bakacağız buna. Ama Türkiye geneline de yayılması herhalde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı toplantılarda bunun da öne çıktığını görüyoruz. Son adalet yürüyüşünde Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Cumhurbaşkanı Erdoğan da, hükümet yetkilileri de PKK ile kol kola diye bir değerlendirme yapmışlardı. Yani özellikle Ahmet Türk'ün katılımıyla birlikte meseleyi başka bir noktaya taşımıştı ve bu yönde eleştirmişti. PKK ile kol kola Cumhuriyet Halk Partisi diye bu yürüyüşü PKK'lar için yapıyor diye bir değerlendirme olmuştu. Belki buna karşı da bir hareket olarak, bir eylem olarak düşünülebilir. Ama daha devam edecek mi? Tunceli sembol bir il. Bir diğer illerde, Ankara'da, İstanbul'da, Türkiye'nin başka illerinde benzer yürüyüşler gerçekleştirilecek mi teröre karşı, göreceğiz. Ama anladığımız kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi bu Tunceli'deki eylem sonrası biraz Türkiye'nin nabzını tutacak, ona göre adım atacaktır diyelim. Önemli Tunceli'deki bu durum.
Bağırdık, dedik ki biz siviliz, kimse ateş etmesin. Biz cenazeli almaya geldik. Biz gittiğimizde cenazeler savrulmuş vaziyette aracın yanındaydılar.
Silahlı kuvvetler arkada adam bırakmaz. Silahlı kuvvetler hiç kimseyi geride bırakmaz. O çocuklara 16 şehidi almak için gerekirse 100 şehit verilirdi. O çocuklar o da bırakılmaz.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Evet, biraz tabii akışı karıştırdık. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları, Almanya'daki bu kritik gelişmeler, son dakika bilgileriyle birlikte İsrail ve Mescid-i Aksa kriziyle başladığımızda Mevlüt Çavuşoğlu'nun canlı yayında açıklamalarını size aktarmıştık. İsrail meselesini konuşalım. Önemli, çünkü önümüzdeki dönemde yaşanabilecek bir kriz bölgesi de olma ihtimali yüksek. Aslında İsrail'le Orta Doğu'da barış, Filistinlilerle İsrail arasında barış sağlanmadan gelmeyecek diye genel bir tez de var. Nevzat Çiçek gazeteci, o bölgeyi çok yakından takip eden bir isim. Telefon attığımızda ondan biraz değerlendirme almak isteriz. Nevzat Çiçek, hoş geldin.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Sen Twitter üzerinden de bir mesaj verdin. Son dönemde Mescid-i Aksa'da tansiyonun artması İsrail'in bilinçli bir tercihi diyorsun. Bunlar ne kazanabilir? İşte bir din adamını da orada yaraladılar. Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınamadı. Müslümanlar için çok kritik bir nokta orası. Bu cuma namaz kılınıp kılınmayacağı belli değil. Girenler aranarak giriniyor ve bilinçli bir tansiyon yükselmesi söz konusu anladığımız kadarıyla.
Evet, aslında beklenen bir şey dersek herhalde yanılmayız. Zaten bir tansiyon yüksekliği vardı ama dozajı artan bir yükseklikten bahsediyoruz. Bunun 3 temel sebebi var. Birinci temel sebebi tabii İsrail'in geleneksel politikası. İkinci temel sebeplerinden bir tanesi Trump'ın çok ciddi anlamda açık bir çeki ilan etmesi. Yani Kudüs'ten tutun da İsrail'in güvenliğine kadar çok açık şekilde uluslararası anlamda bunu ifade etmesi. Üçüncüsü en önemli sebeplerinden bir tanesi de İsrail'in uzun vade içerisinde Mescid-i Aksa'yı yıkıp Süleyman Mabedi'ni inşa etmediği zaman kalıcılığını sağlamayacağını düşünen özellikle tırnak içinde kullanıyorum bunu fanatik Yahudilerin olan inancı.
Şimdi bu bir inanç esasında, değil mi söylediğin? Bu bir inanç yani.
Evet, bu bir inanç. Bunun temel iki sebebi var. Aslında sadece Yahudilerde, Musevilerde olan bir inanç değil, aynı zamanda aslında Müslümanların bir kısmında da olan bir inanç. Temel sebebi şu, şimdi tarihçilerin rivayetine göre ilk İsrailoğulları bölgeye geldiklerinde 70-72 yıl arasında kalıyorlar, 74 yıl diyen var. Ve dolayısıyla da bu ikinci kalışı da bunun üzerinden 74 yıl üzerinden okuyanlar var. Ve dolayısıyla da aslında bu çatışma içerisinde çok ciddi anlamda bunun böyle olacağını ifade ediyorlar. Bunun temel sebebi de şu, 1948'i kuruluş yılı olarak ifade ediyorlar. Ve bunun iki temel gerekçesi aslında yakın zamanda çıktı. Bir tanesi ABD'nin 16 İstihbarat Kurumu'nun ortak raporuydu. Onlar da İsrail'in bu şekilde varlığını devam ettiremeyeceği gerçeğini ifade ediyorlardı. Diğeri de Hamas'ın kurucusu Şeyh Ahmet Yasin'in kendi kitabında, yani Hamas'ın kuruluşunu anlattığı kendi kitabında bunu açık biçimde ifade etmesi ve Filistinlerin de buna olan inancı. Dolayısıyla da aslında Netanyahu'nun tünellerde fotoğraf vermesi veya sürekli Mescid-i Aksa'nın altında o tünellerin inşa edilmesi temel gerekçe olarak buna dayandırılıyor. Diğer bir taraftan da tabii farklı bir inanç var. O da Hazreti Süleyman'ın yüzüğünün bulunması veya mührünün bulunması meselesi. Bu da ayrı bir şey katıyor. Bunun da Mescid-i Aksa'nın altında olduğuna inanılıyor. Bu bulunduğu zaman bunun da uzun sürecek, daha doğrusu ebedi bir İsrail'in varlığına
işaret olarak kabul
düşünüyorlar. Ve dolayısıyla böyle karmaşıklık içerisinde bu durum söz konusu. Ama bu inancın daha önce sadece belli kesimler tarafından benimsendiği düşünülüyordu. Aslında bunun İsrail'in bir din devleti olduğu düşünülürse ciddi anlamda kabul gördüğü, yönetimde de kabul gördüğü anlaşılıyor. Çünkü bu projeye çok hız verildi ve dolayısıyla da 2022'ye kadar...
Şimdi deneme mi yapılıyor yani? 2022'de bu projenin son haline getirebilmek için şimdi oradaki Müslümanların sinirleri mi test ediliyor? Veya şöyle dünyadaki...
Mescid-i Aksa'ya gidenler bilir. Yani Mescid-i Aksa ile ilgili, bu yeraltı tünellerle ilgili çok ciddi görüntüler söz konusu. İki temel gerekçe söyleniyor. Bir tanesi bu tüneller vasıtasıyla bir şekilde oranın çökmesinin sağlanabilmesi. İkincisi de ciddi anlamda artık şöyle bir noktaya geldik, gelir ki herhangi bir şekilde bir eylemin oranın bir şekilde yerle bir edilmesi meselesi. İsrail'in Müslümanların tavrıyla ilgili meselesi şu, bir zaman kısıtlığı söz konusu kendi teolojisi açısından. İkincisi de şimdi Müslümanlarla ilgili Mısır'a bakıldığında zaten İsrail'e can simidi olacak olan iki adanın verilmesi, Suudi Arabistan'a verilmesi zaten İsrail için en önemli can simidiydi. Çünkü Mısır denizi olan bir saha uluslararası deniz statüsüne getirildi. Ve bu da İsrail'in ikinci bir Süveyş alternatifini çok hızlandırdı. İkincisi Müslüman ülkelerin kendi içinde çok ciddi parçalanmışlığı söz konusu ve bir eylem gücünü oluşturma şansları yok. En büyük güçlerden bir tanesi İran ve Hizbullah üzerinden ifade ediliyordu ve Hamas üzerinden ifade ediliyordu. Hamas zaten yeni siyaset belgesiyle meşru bir sınıra doğru kabul şansını kendisi açıkladı. Daha önce biliyorsunuz bunu da açıklamıyorlardı. İran'da Suriye'den kaynaklı durum ve Trump'ın yeni politikasıyla birlikte bir sıkışmışlık içerisinde ve dolayısıyla da orada da çok ciddi anlamda
fırsat diye bakıyor yani İsrail buna. Bu yani dünya siyaseti çerçevesinde Müslüman ülkelerin durumuna. Türkiye nerede Nevzat?
Tam da soru o aslında. Türkiye nerede burada? Türkiye aslında burada çok çıkmazın içerisinde. Çok açık ifade etmek lazım. Temel sebeplerinden bir tanesi şu. Doğu Akdeniz'deki gazın taşınması noktasında biliyorsunuz çok ciddi anlaşmalar yapıldı.
Evet.
Ve Mavi Marmara meselesiyle birlikte özür ve tazminat meselesi kendi içinde, tırnak içinde kullanıyorum bunu, halledildiği ifade edildi. Ve dolayısıyla da aslında Türkiye bu normalleşmeyi sağlarken Gazze'deki insani durumun da iyileşeceğini, orada ciddi anlamda yardımların gidebilmesini ve bu ve benzeri vasıfların sağlanmasını istedi. Hamas'ın yeni siyaset belgesini Katar'la birlikte çok ciddi anlamda emek verildi Türkiye'nin. O yeni siyaset belgesi açıklandı. Onun da bir normalleşme sağlanacağı umut edildi. Fakat İsrail ayrı bir hamle yaptı. Hakikaten çok farklı bir hamle yaptı. O da Gazze ile ilgili durumu stabilize etti, normalinde tuttu. Ama diğer taraftan Kudüs'teki baskıyı arttırınca, şimdi bu sadece Türkiye'nin yapabileceği bir şey değil ama Türkiye yakın zamanda bu anlaşmaları imzaladığı için tabii Türkiye çok ciddi anlamda psikolojik baskıya maruz kalmış durumda. Yarın mesela Beyaz Saray'da yıllar sonra ilk defa bir eylem yapılacak. Çok ciddi bir eylem düşünülüyor Öfke Cuması isminde Kudüs için. Ve dolayısıyla...
Evet, Nevzat'ın telefonu gitti ama aslında mevzuyu da anlamış olduk. Türkiye ciddi bir çıkmazla karşı karşıya dedi mi? Marmara'dan sonra bir anlaşma sağlandı, barış sağlandı. Ama şimdi gelinen noktada Mescid-i Aksa üzerinde İsrail'in yeni bir takım uygulamaları var. O uygulamalar olduğunda Türkiye sessiz mi kalacak? Ben size söyleyeyim, eğer o barışma gerçekleşmemiş olsaydı Türkiye'de şu anda meydanlar yanıyordu. Mescid-i Aksa'daki bu girişimlerin nedeniyle İsrail'in, ama bugün gelinen nokta da yarın ilk kez uzun zamandan sonra bir eylem yapılacağı bilgisini de Nevzat Çiçek verdi. Bu cuma namazından sonra muhtemelen İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik politikaları eleştirilecek. Böyle devam ederse Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti hükümetinin nasıl pozisyon alacağı, enerji politikalarında, enerji yollarındaki bu gelişme karşı Türkiye'de nasıl bir tavır alacağı İsrail'e karşı, bütün bunlar önümüzdeki sürecin soru işaretlerinden biri. Yani her taraf yanıyor, bir taraf değil. Bir taraftan Avrupa Birliği ile büyük bir kriz yaşanıyor. Kriz diyebiliriz herhalde bunu artık, çünkü yaptırım maddeleri açıklanmış durumda. Bir taraftan Suriye'de ciddi bir belirsizlik var. Körfez malumunuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'e, Katar'a ve Suudi Arabistan'a gidecek. Suudi Arabistan ziyareti çok kritik olacak. Orada ciddi bir çıkmaz var. Mısır'la Türkiye'nin ilişkilerinin çok ciddi sorunlu olduğunu biliyoruz. İşte bütün bu bilinmezler içinde bir de Türkiye'de demokrasi tartışmalarının zirve yaptığını hatırlatmamız gerekiyor herhalde. Şimdi 2 yıldır aslında birçok insanın yüreğinde yara olan Suruç'la ilgili bir durumu aktaralım size. Çünkü 2 yıl geçti bu Suruç katliamının üzerinden. 2 yıldır davalar devam ediyor ama davaların failsiz bırakılmak gibi bir girişimde bulunduğunu iddia ediyor o davalara giren avukatlar. Düşünün, 2 yıldır devam eden davalar var. 30'un üzerinde insan, 33 kişi hayatını kaybetti. Mağdurlar var ve davaları izliyorlar. Kimse failler bulunsun, kimin burada bir ihmali varsa cezasını alsın diyor o aileler, ki eminim yaraları daha çok tazedir. Genç insanlar orada hayatını kaybetti ama doğru dürüst sorumlulara ilişkin bir soruşturma yapılmadığından şikayet ediyor davaya giren avukatlar. Üstelik gizlilik kararı kalkmadığı için avukatlar o soruşturma dosyasında tam olarak ne olduğunu da bilemiyorlar maalesef ve bunun üzerinden de isyan ediyorlar. 2 yıl ve buna ilişkin tespitleri bu programda da çok duydunuz. Eğer Suruç zamanında çözülseydi Ankara'daki o patlama da olmayacaktı. IŞİD'in yaptığı başka eylemlerde. Çünkü Suruç'ta o eylemi yapanlarla Ankara'da o eylemi yapanlar, Antep'te o eylemi yapanlar hep birbiriyle bağlantılı çıktı sonrasında. Ancak dediğimiz gibi dosyaya maalesef henüz erişilebilmiş değil. Bugün T24'te gördüm haberini. Bir annenin isyanıydı bu. Okuyunca çok etkiledi beni. Sizin de okumanızı tavsiye ederim. Şöyle bir başlıkla verilmişti. Merhaba, ben Hatice ve Özge'nin annesiyim. Size son mutlu günlerimizin fotoğrafını anlatmak istiyorum. İki kızıyla beraber bir fotoğrafını paylaşan anne. Kızlarından birisini Suruç'ta kaybetmiş. Bunun acısına nasıl dayandığımı ben bilemiyorum diyor ama. En son geçtiğimiz ay bu Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümünde bir diğer kızı o eyleme katıldığı için, Taksim'e gittiği için arkadaşları tutuklanmış, gözaltına alınmış. Sonra arkadaşlarına destek için adliyeye gitmiş, adliyede gözaltına alındığı haberini almış bu anne. Bir kızını Suruç'ta kaybettikten sonra bunun acısı, bunun umutsuzluğuyla birlikte feryat ediyor. Lütfen normale dönelim diye. Şöyle bir finali var, onu aktarayım. 20 Temmuz 2015 yalnızca bizim ailemiz için değil, yaşadığımız ülke için de, Suruç katliamından bahsediyor. Ülke içinde birçok adaletsizliğin, haksızlığın, acılarla dolu bir dönemin başlangıcı oldu. Nereye kafamızı çevirsek bir çığlık duyuyoruz. Adalet diye ben de kendi çığlığımı, sesimi duyurmak istedim diyor. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan kızının serbest bırakılması talebini iletirken. Evet, biraz uzattık herhalde, bitirelim. Harun Kolçak bizim dönemin en önemli müzisyenlerinden birisiydi. Kendisinin şarkıcı değil de müzisyen olarak tanımlanmasını istiyordu. Gençliğimiz gitti diyebiliriz. Harun Kolçak hayatını kaybetti. Prostat kanseriydi, 62 yaşında. Tedavileri sonuç vermedi ve kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Birçok insanın arkasından iyi şeyler söylediğini duyduk. Biz de bugün vedamızı Harun Kolçak'la onu anarak yapalım ve yarın görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
Katlanıp acılara seni içime çekiyorum. Zalim kader, yine ördün ağlarını, bitsin yeter, hak etmedim ayrılığı. Ah canım ah diye isyan etsem, bir bağırsam
Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle sona erdi.